Ayrım 8. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 115. Jeanne'ı Paris'e götürdüler. Paris cezaevine teslim ettiler. Bu sırada Jacques Garout, Stamtom ile Havre arasında işleyen vapurlardan birine Paul Harman adı ile bindi. Garout, İngiltere'deki Stamtom limanına geçecek, oradan da Amerika'ya hareket eden bir vapura binecekti. Gazetelerde Jacques Garout'un kendisini alevlerin içine atarak yandığı haberlerinden çok memnundu. Şimdi yapacağı iş Amerika'ya geçmek, elindeki paralarla ve çaldığı planlarla istediği hayata kavuşmaktı. Jean Fortier sorgu yargıcının yanına çıkarıldığında kendini iyiden iyiye toparlamıştı. Yargıç, "Niçin tutuklandığınızı biliyor musunuz?" diye sordu. Monsieur Labrie'nin fabrikasını yakmışım, kendisini öldürmüşüm. Demek suçunuzu kendiniz de biliyorsunuz. Ben masumum efendim. Sorgu yargıcı, madem ki masumsunuz, o halde yangın çıktığı zaman imdat isteyecek yerde niçin çocuğunuzu alıp kaçıyordunuz? Dedi. Üstelik fabrikanın kapıcısısınız. Monsieur Labrie'yi öldürdüğünüzü inkar mı ediyorsunuz? Bunu şiddetle reddederim. Demek ona karşı kininiz yoktu. Kin mi? Ne kini? Neden kinim olsun? Sizi işinizden çıkarmış. Hayır efendim, beni işimden atmadı. Ben kadın olduğum için bekçilik işini iyi yapamadım. Benim yerime bu işi yapabilecek birini aldı. Ben bekçilik yapamam ki. Öyleyse kocanız öldüğü için ona kin beslediniz. Yok efendim, kocamı Monsieur Labrie öldürmedi. Hem kocam öldükten sonra o bana çok iyilikler yaptı. Fabrikayı yaktığınızı da inkar mı ediyorsunuz? Fabrikayı ben yakmadım efendim. Bu işle de hiçbir ilgim yok benim. Siz iki kere gaz yağı almışsınız. Evet, aldım. Fabrika gaz yağı dökülerek tutuşturulmuş. Avluda gaz yağı şişeleri bulunmuş. O şişeleri oraya siz atmışsınız. Yalan efendim, ben atmadım. Yargıç, Jeanne'ın yüzüne dikkatle bakarak, siz Monsieur Labrie'nin kasasını açıyormuşsunuz, ansızın gelince onu öldürmüşsünüz. Bunları yapan ben değilim efendim, bunları yapan başkasıdır. Size işinizden çıkaracaklarını haber vermişler, siz de bunun sonu iyi olmaz gibi bir şeyler söylemişsiniz. Hizmetli David'e söylemişsiniz. Evet, söyledim. Monsieur Labrie hastalanan çocuğunu görmeye gideceği zaman hesap görürken siz orada mıydınız? Evet, oradaydım efendim. Hatta Venzelar Monsieur Rico'nun söylediği paranın ne kadar olduğu da aklımda efendim. Ne kadar? 190 bin frank. Birkaç yüzü de var. Bakıyorum hafızanız pek kuvvetli. Bu kadar çok parayı işitince onu öldürmeyi o anda kafanıza koydunuz demek ki. Öldürmeyi mi? Ben böyle bir şey düşünmedim. Beni tehdit ettiler, zorladılar efendim. Tehdit eden, zorlayan kim? Jacques Garout. Fabrikadaki işçi başı mı? Evet, o. O dürüst bir adammış. Fabrika sahibine bağlılığı yüzünden kendisini ateşe atacak kadar fedakar bir işçiymiş. Onun kendisini ateşe attığını 20 kişi görmüş. Siz ise odur diyorsunuz. O ölmemiş mi? Bu işleri o mu yaptı diyorsunuz? Evet efendim. Gerçek budur. İspat edin o halde. Delil gösterin. Vesika gösterin. Bir şeyle ispat edin. İspat ederdim ama vesika ortada yok. Ne vesikası? Jean Fortier papazın evinde anlattıklarını yargıca da anlattı. Bunları dinleyen yargıç, amma da uyduruyorsunuz ha, dedi. Adam kendisini alevlerin içine atmış, patronu uğruna ölmüş, siz suçları hep onun üstüne atmaya çalışıyorsunuz. Bunlar saçma şeyler. Jean Fortier'in bütün ümitleri kırılmıştı. Söylediklerime inanmıyorsunuz, dedi. Elimde ispat edecek vesika yok. Ben artık mahvoldum. Ben ne yapabilirim şimdi? Yapacağınız şey mahkemeye inandırmaktır. Ben Allah'a güveniyorum artık, dedi genç kadın. Siz yalan söyleyerek merhamet çekmeye çalışacağınıza doğruyu söyleyin, suçunuzu itiraf edin, daha az ceza alırsınız. Benim suçum yok ki cezalandırılayım. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Hayır. Verdiğiniz ifadede ısrar ediyor musunuz? Evet. Şimdi ifadeniz okunacak. Dinler, tutanağı imza edersiniz. Jandarmalar Jean Forte'yi Saint Lazare kadınlar cezaevine götürdüler. Papaz Logier kadını kurtarmak için çok uğraştı. Onunla konuşmak istedi. Fakat sorgu yargıcı müsaade etmedi. Papaz efendi, siz bu kadınla meşgul olmayın, dedi. O caninin biri. Papaz bile zamanla aldanmış olduğunu zannetmeye başladı. Yalnız çocuğu yetimhaneye göndermedi. Kendi yanında kalması için gerekli izni aldı. Bayan Darie çocuğa evladı gibi bakıyordu. Çocuk da onu anne gibi seviyordu. Aradan 3 ay geçti. Davaya bakılmaya başlandı. Bir hafta sonra son duruşma yapılacak ve bu duruşmada karar verilecekti. Bayan Darie kardeşine, "Kadını mahkum ederlerse annesinin suçlu olduğunu çocuğa duyurmayalım. Ben onu kendime evlatlık alayım," dedi. "Peki ablacığım, nasıl istersen öyle olsun." "Acaba bütün bu işleri o kadın mı yaptı dersin?" "Bilmem ki ablacığım. Ben de kararsızım bu konuda. Kadın mahkum olursa çocuğa annesini unuttururuz. O bizi tanır, bizi bilir sadece." Mahkeme günü salon çok kalabalıktı. Yargıçlar yerlerini aldılar. Sanık getirildi. Jean kendisini mahkum edilmiş farz ediyor, hep çocuklarını düşünüyordu. Papaz Logier, ablası Bayan Darie, ressam Etienne de mahkeme salonunda idiler. Şahitler listesinde birçok isimler yazılıydı. Bunlar arasında veznedar Rico, François, hademe David ve Bayan Berten vardı. İddianame okundu. Bu müthiş bir şeydi. Herkes kadına nefretle bakıyordu. Şahitler ifade verdiler. Hiç kimse kadının lehine konuşmuyordu. Yalnız aydınlanmayan bir nokta vardı. Bu kadın çaldığı paraları ne yapmıştı? Kadın duruşmada Jacques Garot'un zorlamalarını, mektubun yandığını anlattı. Fakat patronu uğruna kendisini ateşin içine atacak kadar fedakar bir adam aleyhinde suçlayıcı sözler söylemesi yargıçları kızdırdı. Kadını savunmak için bir avukat görevlendirilmişti. Ama o da Forte'nin suçsuz olduğuna inanmıyordu. Yargıçlar duruşmadan sonra müzakereye çekildi. Müzakere 20 dakika sürdü. Kurul tekrar salondaki yerlerini aldı. Karar okundu. Mahkememiz suçlunun adam öldürmek, yangın çıkarmak ve hırsızlık yapmak fiillerinden dolayı müebbet hapse mahkum edilmesine karar vermiş, hafifletici sebep görmemiştir. Jean Forte bu kararı duyunca düştü bayıldı. Kadını baygın bir halde cezaevine götürdüler. Jean'ın mahkum oluşundan sonra Jacques Garot daha çok rahat etti. İngiliz limanında Lord Mer vapuruna bindi. Yeri birinci mevkideydi. Vapur saat 10'da kalkacaktı. Paul Harman vapura herkesten evvel gelmişti. Kamerasına inmeden önce güvertede durdu. Yolcuların vapura binişlerini seyretti. Vapur yolcularının isimleri okunduğu zaman burada hazır bulunacaktı. Paul Harman ilk kez vapura biniyordu. Vapur hareket ettikten sonra makinalarını incelemeyi kafasına koymuştu. Yolcular karmakarışık gruplar halinde güvertede toplanmışlardı. Yolcuların arasında çok zengin bir adamın yanında 18 yaşlarında bir kız vardı. Arkalarında da orta yaşlı bir adam duruyordu. Bu adamın üzerinde makinacıların ve marangozların giydikleri kadifeden bir elbise, elinde de bir çanta vardı. Zayıf, sarı yüzlü, kumral saçlı, sakalsız, küçük kırpık bıyıklı bir adam. Yüzü güleçti. Koyu mavi gözlerinde hile ve dalavere okunuyordu sanki. her akşam kafayı çeken bir işçi olduğu anlaşılıyordu. Çok da gevezeydi. İhtiyar adamla yanındaki genç kız bakıştılar. İhtiyar adam İngilizlerin bozuk Fransızcası ile "İşte Amerika'ya gidiyoruz," dedi. "Yol paramız, yemek paramız ödenmiştir. Amerika'ya kadar benim yanıma hiç sokulma. Beni hiç tanımıyormuş gibi davran. Sonra orada buluşur, görüşürüz."
"Siz hiç merak etmeyin efendim. Ben sizi New York'ta bulurum. Zaten şimdi yolcuların isimleri okunacak. Yoklama yapılacak. Siz birinciye, ben de ikinci mevkiye gideceğiz. Her şey yolunda." Acele sigarasını yaktı. İhtiyar adamla genç kız Paul Harman'a yakın bir yerde durdular. Paul Harman başını çevirince zarif, mavi gözlü güzel kızı gördü. "Güzel bir kız. Yanındaki kır saçlı adam mutlaka babası olacak," diye düşündü Jack Garut. Kızcağız yanındaki adamın kendisine baktığını görünce utandı, yüzü kızardı. Başını önüne eğdi. Az sonra yolcuların isimleri okunmaya başladı. Böylelikle Jack, genç kızın adının Naomi Mortier, yaşlı adamınkinde James Mortier olduğunu öğrendi. İkinci kaptan isimleri okumaya devam ederek Paul Harman deyince o "Burada!" diye karşılık verdi. Paul Harman, sözünü işiten acayip tavırlı işçi, adeta titredi. Gözlerini Jack Garut'a dikti, kendi kendine "Paul Harman mı? Paul Harman benim yeğenim yahu!" diye söylendi. Cenevre'de öbür dünyayı boylamış diyorlardı. Neyse, bu herife çok para var galiba. Bir insanın böyle zengince akrabaları bulunması iyi bir şey. Jack Garut'a dikkatle bakmaya başladı. Sonra kendi kendine "Ben yeğenimi bir kere görmüştüm. Hayret, şimdi tanıyamıyorum. O vakit daha gençti. Yıllar insanı ne kadar değiştiriyor. Fakat ne de olsa eskisinden bir eser kalırdı. Bu adam ne kadar değişik. Hiç benzemiyor ona. Belki de yeğenim değildir. Bu soyadında çok insan bulunabilir. Herhalde o değil. Bakalım, bir deneyelim. O ise ne âlâ, değilse geçer gideriz." İkinci kaptan Ovid Sully adında bir isim okudu. İşçi "Burada!" diye cevap verdi. İsimlerin okunması bitmişti. Sonra yolcuların yerlerine yerleşmeleri başladı. İşçi kendi kendine "Vay canına be!" dedi. "Bizim yeğen birinci mevkiye geçti. Monsieur James Mortier yanına. Ben ise ikinci mevki yolcusuyum. İkinciler birincilerin bulunduğu tarafa geçemezler. Birinciler ise ikinciye gelebilirler. Herifi Amerika'da yakalarız. Olmazsa Paul Harman'a bir haber gönderirim. O ikinci mevkiye gelir, o zaman görüşürüz," dedi. Yolcular yerleştiler. Vapur biraz sonra demir aldı, Amerika'ya doğru yola çıktı. Yolculuk süresince Ovid Sully adlı işçi hep Jack'ı gözledi. Ama Jack güverteye çıkmıyordu. Aradan 3 gün geçtiği halde Paul Harman hiç görünmemişti. Paul Harman kamerasından hiç çıkmıyordu. İşçi "Herhalde bir sakatlığı var," diye düşündü. "Öyle olmasa kamerasına kapanıp kalmaz, mutlaka gezerdi," diye düşündü. Kamarotlardan biri Fransızca biliyordu. Ona "Birinci kamerada Paul Harman adında biri var. Ben oraya geçemiyorum. Yeğenim olsa gerek. Onu ölmüş zannediyordum. Madem ki sağ, onunla görüşmeliyim. Lütfen kendisine ikinci mevkide bir adam var. Dijonlu. Adı Ovid Sully. Sizinle önemli bir konuda görüşmek istiyor. Buraya kadar bir zahmet edebilir mi? Diye rica ettiğimi söyler misiniz?" dedi. Kamarot birinci mevkinin kamarotundan Paul Harman adında bir yolcu olup olmadığını sordu. Kamarot "Evet, var. 24 numarada. Şimdi salonda oturuyor," dedi. "Peki, tamam, gider görürüm." Paul Harman her gün İngilizceye çalışıyor, Amerika'da zahmet çekmemek için İngilizce öğreniyordu. Kamarot ona yaklaşarak "Affedersiniz efendim, isminiz Paul Harman mıdır?" diye sordu. Jack Garut birdenbire başını kaldırdı. Evet benim. Bir şey mi istiyorsunuz? Dedi. İkinci mevki yolcularından biri sizinle görüşmek istiyor.
Kimmiş bu?
Dijonlu Ovid Suluvi diye biri. Yeğeninizmiş.
Jack Garut'un yüzü sarardı.
Yeğenim Ovid Suluvi mu?
Ha, hatırladım, dedi. Şimdi geliyorum.
Jack Garut kamerasına girdi. Kendi kendine, Suluvi acaba ölen Paul Harmon'un akrabası mı? Diye düşündü. Paul Harmon'un annesi Suluvi ailesindendi. Hele şu nüfus kağıdına bir bakayım. Cebinden nüfus kağıdını çıkardı, okudu. Paul Harmon, Sezer Harmon ile Denizekerler Sullivan'dan doğma. Bu durum Jack'ı telaşlandırdı. Bu tesadüf bütün işleri bozabilirdi. Görüşmezsem o adamın şüphesini çekmiş olurum diye düşündü. Sonunda da ne yapar yaparım onu avucumun içine alırım. Eğer hakkından gelemezsem icabına bakarım. Nüfus kağıdını cebine koyduktan sonra alnından akan terleri sildi. İkinci mevki bölümüne geçti. Ovid, Paul Harmon'u beklemekteydi.
Sizsiniz değil mi efendim? Dedi. Buraya kadar zahmet ettiniz. Sizi görmeyeli epeyce oldu.
Yeğenim Paul Harmon'a elimi uzatır saygı ile selamlarım, dedi.
Jack, teşekkür ederim diyerek elini uzattı.
Hey koca Paul Harmon, görüştüğümüze memnun oldum.
Ben de memnun oldum. Denizekerler Suluvi'nin oğlu.
Siz benim yeğenim Ovid Suluvi olacaksınız herhalde.
Öyle olacak efendim. Hayret yani, ben sizi çoktan ölmüş biliyordum.
Amma da yaptınız ha.
İşte dipdiri karşınızdayım.
Onu da nereden çıkarmışlar?
Ben memlekete gittiğim zaman öyle söylediler.
Anneniz çok üzüldü.
Tam sizin yanınıza gideceği sırada babanız öldü.
Jack Garut, zavallı anneciğim, zavallı babacığım. Beni bir daha göremediler. Ben de onları göremedim.
Ne yapalım? Kader böyleymiş, dedi. Sonra Ovid'e sordu.
Seninkiler de öldü mü?
Hepsi 2 yıl evvel.
Harmanlardan, sen Suluvi ailesinden de benden başka kimse kalmadı. Buluştuğumuza çok memnun oldum. 6 yıldır görüşemedik. Ama hakikaten değişmişsin. Şıklaşmışsın. Marsilya'da görüştüğümüzden beri çok para kazandın mı bari?
Pek çok sayılmaz. Ama bir makine keşfettim. Birkaç bin frank kazandım.
Keşiften kazananlar çok zengin oluyorlar. Senin de istidadın vardır.
Şalon okulunda, sonra teknik okulda okudun. Resim yapmasını da çok severdin.
Evet, çok çalışırdık.
Peki sen ne yapıyorsun bakalım?
Eskisi gibi makinecilik.
Şimdi nereye gidiyorsun?
Amerika'ya.
James Mortimer adında bir fabrikatör hesabına gidiyorum.
James Mortimer mi dediniz?
Tanıyor musunuz onu?
Şahsen. Zannedersem bizim salondaki kır saçlı, yanında güzel bir kız bulunan adam olacak.
Ovid kahkaha ile gülerek Jack'ın omzuna vurdu.
Vay, demek bunun farkına vardın ha?
Güzelden de anlarmışsın.
Matmazel çok güzeldir.
Hatta Pierre'den de daha güzeldir.
Pierre dediğin kim?
Ovid hayretle Jack'a baktı.
Ne?
Pierre'i unuttun mu yoksa?
Hani ya senin şu aşık olduğun kız canım?
Evet evet hatırladım, geçmiş zaman, insan unutuyor.
Ovid kendi kendine, pek de o kadar geçmiş zaman değil ama bizim yeğen eski şeylerden bahsedildikçe tekliyor. Bunamış mı nedir? Diye düşündü.
Jack Ovid'in sustuğunu görünce başka şeyler düşünmesini önlemek için hemen sordu.
Demek sen New York'ta James Mortimer fabrikasında çalışacaksın.
Evet, 3 yıllık mukavele yaptık. Anlaşılan müsteceğimiz işleme ve süsleme makineleri hakkında bir keşifte bulunmuş.
Jack Ovid'in bu sözlerini duyunca,
işleme ve süsleme makinesi mi dedin?
Evet, sen bu makineleri bilirsin. Senin çalıştığın Cenevre'de de bu makineler geliştirilmişlerdi.
Tabii biliyorum.
Ben de öyle birkaç tanesini baktım, bozdum. Müsteceğimiz gördü. 3,5 yıl için beni hizmetine aldı.
Monsieur James'in icat ettiği makine nasıl bir şeymiş?
icat değil canım. Yalnız makineyi geliştirdi, o kadar. Monsieur James zengin mi? Fransız bankası kadar. New York'taki fabrikalarının eşi Amerika'da yokmuş. Yeni usuller uygulayarak servetini iki misline çıkarmayı umuyor. Senin için ne yapmak lazım biliyor musun? Ne yapmak lazım? Onunla ortaklık kurmalısın. Akıllısın, çalışkansın. Fabrikacılık aleminde çabucak yükselirsin. Monsieur'ün kızı da güzeldir. Belki onunla da evlenirsin. Ben senin yerinde olsam öyle yaparım. Ovid bunları söylerken dikkatle Jack'ı izliyordu. O sırada Jack şapkasını çıkarmıştı. Alnındaki teri siliyordu. Vapura bineli 5 gün olduğu için saçları epeyce uzadığından diplerindeki yeni çıkan kırmızılar kendini belli etmeye başlamıştı. Bu durum Ovid'in dikkatini çekti. Ovid bir de sakalına baktı. Jack her sabah sakal tıraşı olduğu için sakalının rengi belli değildi. Ovid kendi kendine, hoppala, anlaşılan bizim yeğen saçlarını boyuyor. Halbuki ben gördüğüm vakit saçları siyahtı. Niye boyuyor acaba diye düşündü. Jack elini Ovid'e uzatıp, yeğenim gene görüşürüz dedi. Ben sizin kameraya gelemezsek de sen bizim salona gel de çakıştıralım diye cevap verdi Ovid. Olur, hah şöyle yola gel be kardeş. Ovid Jack'ın koluna girdi, salona indiler. Konuşma uzun sürmedi. Bir şişe bordo şarabı içtiler. Jack akşam yemeği saatinin geldiğini bahane ederek kamerasına döndü. Jack kameraya giderken, işi atlattık ama bizim yeğen şüphelenmedi de değil hani. Ne yapıp yapmalıyım, onu kendime bağlamalıyım. Yani yularını elime almalıyım, diyordu. Bu sırada Ovid vapurun baş tarafındaki güvertede yalnız başına gezinirken şöyle düşünüyordu. Bunda bir acayiplik var ama ne? Bizim yeğen nasıl oluyor da benim makineci olduğumu unutuyor? Nasıl oluyor da bunca deliliği yaptığı Pierre'i unutuyor? Hele nasıl oluyor da saçlarını boyuyor? Bizim yeğenin saçları simsiyahtı. Şimdi neden kızarmış? Ya bu adam Cenevre'de ölen yeğenimin adını çalmış başka bir adamsa? Sonra tekrar düşündü. Fakat niçin böyle hareket etsin? Belki de ben aldanıyorum. Ya çarçabuk zengin oluşuna ne demeli? Böyle çarçabuk zengin olunur ama... Evet, bu adamda acayip bir şeyler var. Ama ben onu söyletmeyi bilirim. Ovid bunları düşünürken gözlerini güvertede 55 yaşlarında, boynunda ufak bir termos ile çanta olan bir adama çevirdi. Adama dikkatle bakarak kendi kendine, işte aradığım fırsat geldi, dedi. Şu çantanın içindekileri gördüm. 60.000 frank kağıt para var. Bir harekette çantanın atkısını keserim, içindekileri cebime, çantayı da denize atarım, olur biter. Bu iş olunca ben de birinci mevkide seyahate başlarım. Tam bir beyefendi olurum. Bunları düşünerek yavaş yavaş yürümeye başladı. Vapurun kıçı üzerindeki dümenin yanına oturmuş, alçak sesle konuşan iki adamın yanında durdu. Bunlardan biri sarı benizli bir Kanadalı, öbürü 25 yaşlarında bir gençti. Kanadalı epeyce yaşlıydı. Saçları ağarmış, yanakları çukurlaşmıştı. Gözleri sıcağın etkisiyle parlıyor, vücudu devamlı bir şekilde titriyordu. Elinde altın sarısı renginde ufak bir şişe tutuyordu. Amerika'ya zengin olmaya giden genç Fransız doktor, Kanadalı ile tatlı bir sohbete dalmıştı. 10 yıldan beri sıtma çekiyordunuz, sıtmayı ancak bu ilaçla önleyebildiniz demek. Evet, bu ilaç sayesinde yaşıyorum şimdi. Sıtma başlayınca 5-6 damla içiyorum, derhal geçiyor. Bu sıvı nedir? Bizim dağlarda bulunan bir bitkiden çıkar bu. Bitki çizilir, ondan damlatılır. Bu bitkinin adı neymiş acaba? Bunun birçok adları var. Asıl adına gerçeği söyleten ilaç derler. Birçok özellikleri vardır. Bir kahve kaşığı kadar konyak, şarap, bira gibi içkilerde biriyle karıştırılır da içilirse, içen adam geçici bir süre için cinnet getirir. Bu cinnet bazen 10 dakika, bazen de 1 saate yakın sürer. Bu cinnet zamanında ilacı içmiş olan insan ne yaptığını, neler yapacağını, içinde ne gibi hisler varsa hepsini dökmek arzusu duyar. O cinnet geçince de neler söylediğini hatırlamaz. Bizim memlekette bir adam suç işlerse o adama bundan verilir. Adam yaptıklarını açıkça itiraf eder. Ovid bu sözleri işitince mükemmel bir şey diye düşündü. Bundan birkaç damla bizim yeğene içirmeli. Bugünkü servetinin kaynağını, saçlarının niçin boyadığını, daha ne gibi gizli şeyleri varsa bülbül gibi söyler diye düşündü. Bu ilaç hakkında konuşulan sözleri dinlemeye devam etti. Kanadalı, bu ilacın bir özelliği daha vardır dedi. Bir yara üzerine dökülürse yarayı hemen pişirir, yakar, iyi eder. Bizde çok kez yılan sokan oduncuların yarasına bu sıvıdan dökerler. Desenize her derde deva ilaç bu. Gülmeyin dedi Kanadalı. Denemesi bedava. Denemek için bu sıvıdan biraz verin de bakalım. Veremem. Çünkü hepsi bu kadar. Bu sıvıyı tahlil etmek isterdim. Bileşiminde neler olduğunu merak edilecek şeyler doğrusu. Kanadalı sordu. Siz New York'a gidiyorsunuz değil mi? Evet. Öyleyse size bir adres vereyim. Oradan arayın. Fransız doktor kalem kağıt çıkardı. Ovid de cebinden çektiği kalemiyle yazmaya hazırlandı. Kanadalı, Shushi Lino 11. cadde 24 numara diye yazdırdı. Shushi Lino nedir? Shushi Lino, bizim memleketten gelip New York'a yerleşmiş bir adamdır. Bu sıvıdan getirtiyor. Altın değerine satıyor. Ufak bir şişesi 15 dolardan aşağı değildir. Pek pahalı ama ben bundan bir şişe alırım. Ovid de öte yandan kendi kendine söyleniyordu. Ben de 75 frank sayar bir şişe alırım. Bizim yeğene bir kaşık içirmek gerekecek herhalde. 8. ayrımın sonu. Sayfa 130.